Ayrım 20, sayfa 147. Hiç kimse bir daha Papatya ile Rodrigo'nun adlarını ağzına almadı. Aile toplantıları, sünnetler, doğum günü partileri, hatta bayramlaşmalar bile sona erdi. Merdivenlerde karşılaşırlarsa zoraki bir selam vermek dışında görüşmez oldular. Çocuklar büyüklerin yarattığı güvensizlik ortamından kaçmak için sabahtan akşama kadar sokakta vakit geçiriyor, kendilerini oyuna vererek avunmaya çalışıyorlardı. Ama oyunları gitgide daha vahşileşiyordu. Olup bitenlerden haberleri yokmuş gibi davranmaya çalışıyorlardı ama hepsinin evde büyükler tarafından beyni yıkandığı için sözcüklere dökülmese bile olumsuz yargılar oluşturuyorlardı kafalarının içinde. Yüzeyden bakıldığında normal bir dünyada yaşıyor gibiydiler. Kızlar güzellik mi çirkinlik mi ya da seksek oynuyorlardı. Çatlak kaldırımlara tebeşirle birbirine yapışık kareler çiziyor, karelerin içine taşlarını kaydırıyor ve zıplaya zıplaya atlıyorlardı. Kareleri nereye çizeceklerini ya da taşın çizginin üstüne gelip gelmediğini tartışıyorlardı. Erkek çocuklar savaş oyunları oynuyorlardı. Parmaklarıyla yaptıkları tabancaları birbirlerine doğrultuyor, kızların anlayamadığı mekanik inleme sesleri çıkarıyor, toz toprağın ya da çamurların içinde karın üstü debeleniyor, kıvranıyorlardı. Daha büyük oğlanlar buluğ çağını haber veren çatlak sesleri, kemikleri erken sertleşen çarpık bacaklarıyla futbol oynuyorlardı. Ara sıra kızlar oğlanları ordu evinin oraya kadar koşma yarışına kandırıyorlardı. Çikolatadan çıkan film yıldızı resimleri değiş tokuşuna. Daima kızlar kazanıyordu. Çünkü henüz kadınlık yer çekimiyle ağırlaşmamışlardı. Ve buluğ çağı öncesi bir şaşkınlıkla daha bir coşan ve çevikleşen tazı gibi bacaklarıyla oğlanlardan daha hızlı koşuyorlardı. Bir gün oğlanlardan biri ben artık oynamayacağım dedi. Ne çikolataya ne de bilyelere verecek parası kalmadığını söyledi. Ailesi fakir düşmüştü şimdi. Bütün suç senin babanda diye çemkirdi Maya Amber'in suratına. Diğer çocukları isyana teşvik eder gibi bir tavırla. Onun suçu değil. Onların sahte olduğunu bilmiyordu. Haberi yoktu diye Amber itiraz etti. Evet, bütün aileyi çılgın bir maceraya sürükleyen şiir şahı amcam oldu diye ısrar etti Maya. Büyüklerin konuşma tarzını ve pozlarını taklit ederek. Papatya Rodrigo ile gittiyse ve Rodrigo paralarımızı çalıp kaçtıysa bu benim babamın suçu değil. Sus, onların adını ağzımıza almamız yasak. Şiir şahı amcamız ailenin başına felaket getirdi. Çünkü kendisi zayıf karakterli bir adam. Amber yukarıya koştu. Kadri ile Kamil'e sert bir tonda tartışıyorlardı. Amber'in geldiğinden habersiz olan Kamil'e ona söylemelisin diye ısrar etti. Ne kadar beklersek o kadar zor olacak. Neden onu bıraktığımızı sorarsa ne söyleyeceğim? Bir şeyler düşün artık. Olayların karmaşıklığını anlayacak çağda değil henüz. Amber sözünü ettikleri kişinin kendisi olduğunu sezinledi. Bir felaket olacağını hissetti. Annesiyle babası onu terk edeceklerdi. Odasına gitti, bütün kağıt bebeklerini çıkardı ve onlara büyük bir balo hazırladı. Ailesi neden söz ediyordu? Anlayamayacağı şey neydi? Gerçekten onu terk etmeyi mi planlamışlardı? Onu da mı papatya halası gibi sokaklara atacaklardı? Akşam yemeğini sofraya koyarken cenazeye dönmüş bir suratla Kadri'ye bakıyordu Kamil'e. Ama ikisi de dillerini yutmuşlardı. Amber bu sahneyi daha önce de görmüştü. Bir yaramazlık için cezalandırılacağı zamanlar. Annesiyle babası böyle bakarlardı birbirlerine. Kadri gürültüyle çiğnediği kocaman parçaları ağzına atarken bir yandan da bir şey söyleyecekmiş gibi yan yan kızına bakıyor ama konuşmak yerine geğiriyordu. Sonra kürdanını çiğnemeye başladı. Kamil'e bir şey almak için mutfağa gitti. Sonunda Kadri derin bir nefes alıp konuşmaya başladı. Taşınıyoruz dedi. Yine mi? Borçlarımızı ödemek için İpekçi apartmanını satmak zorundayız. Nereye gideceğiz? İzmir'deki eve döneriz inşallah. Yok dedi Kadri. Bir yıllığına Amerika'ya, Ann Arbor'a gideceğini söyledi. Kimdi bu Ann Arbor? İş ilişkileri üzerinde çalışma yapacağım dedi. Bu ilişki de neydi? Yoksa babasının başka bir kadınla ilişkisi mi vardı? Ann Arbor diye bir metresi mi vardı? Bir arkadaşının babası sekreteriyle kaçmıştı. Ama neden diye sordu Amber. Uzaklardaki bu iş onu şaşkınlığa düşürmüştü. Burada Türkiye'de fabrika fabrika dolaşırken korkunç şeyler gördüm dedi Kadri. İşçiler insanlık dışı şartlarda yaşıyorlar. Onların haklarını koruyacak kanunlar gerekli. Amerika'da bunun yollarını öğreneceğim. Annen de birkaç hafta sonra yanıma gelecek. Ben ne olacağım diye sordu Amber. Kendini kimsesiz bir öksüz gibi hissetti. David Copperfield yoksa Oliver Twist miydi? Romanındaki dişleri dökülmüş, paçavralar içinde geçen çocuklar gibi. Beni de yanınızda götürmeyecek misiniz? Maalesef. Sen karşı yakada anneannen ve dedenle kalacaksın bir süre. Ama ben sizinle gelmek istiyorum. Amerika çocuklar için iyi bir yer değil. Annenle ben bütün gün çok meşgul olacağız. Çok çalışmak zorundayız. Seni orada bırakabileceğimiz hiç kimse yok. İngilizce bilmiyorsun. Okula da gidemezsin. Çok sıkılırsın. Olsun. Yine de sizinle gelmek istiyorum. Söyledim Amber, bu söz konusu değil. Ayrıca sen onların yediği içtiği şeylerden nefret edersin. Süt sevmezsin, havuç sevmezsin, soğan bile yemezsin, miden bulanır. Oysa Amerika'da bütün çocuklar günde birkaç kilo soğan yemek zorundalar. Biliyor muydun? Olsun, ben de kendimi zorlarım. Midemin bulanması umurumda değil, soğan da yerim. Alışırım, diye yalvardı Amber. Ne isterseniz yaparım, söz veriyorum. Kadri kafasını salladı. Hayır kızım, gelemezsin. Yalvarmayı bırak. Baş belası olma. Beni sevmiyorsun. Beni sevmiyorsunuz. Yetti artık. Evet, sevmiyorsun işte. Hem papatya senin yüzünden kaçtı. Ailemiz senin yüzünden dağıldı ve fakirleşti. Hepsi senin suçun. Kadri'nin gözlerinden buz gibi yaşlar boşaldı. Kel kafası kıpkırmızı, dili mosmor oldu. Eli kahve fincanına uzandı. Fincanı kaldırdı, el bombası atar gibi Amber'e doğru fırlattı. Kahvenin kalın telvesi Kadri'nin güzelce kovalanmış beyaz gömleğine döküldü önce. Kadri kendini kaybetti. Sonra fincan havada uçtu, döne döne Amber'in sol gözünün tam altına çarptı. Amber yanağında arı sokması gibi bir yanma hissetti. Kan sızarken fincan uçmaya devam etti. Açık pencereden uçtu. Aşağıdan geçmekte olan bir dilencinin kafasına düşüp bin parçaya bölünerek kaldırımda patladı. O kadar hızlı çarpmıştı ki yere. Orada yapışıp kaldı parçaları. Kelebek biçiminde bir mozaik gibi. İpekçi ailesi ilkbahar sonuna kadar Ankara'yı ve beni terk edip ayrı ayrı kaderlerinin peşinden dünyanın dört bir köşesine dağıldılar. Ama benim altımda gün ışığına çıkarılmayı bekleyen bir şehir yatıyor hala. Belki bir gün onun hikayesini anlatırım. Kahve fincanının kelebek biçimli izi hala kaldırımda duruyor. Onun ipek böceği Bombyx mori olduğunu duyan turistler için büyük bir ilgi noktası. Yoldan geçenler bir zamanlar burada dokumacı bir ailenin oturduğuna dair öyküler uydururlar. Ama hepsi şunu söyler. Farklı bir dokumacılıktır bu. İpek değil de hikayeler dokuyan bir aileydi onlar. Yedi Bıyık Sokağı'ndaki cam göbeği renkli ev. İki katlı, ikinci katının ortası cumbalı, önü yeşillikli ve bize göre sağ yanı ağaçlı, siyah beyaz bir ev fotoğrafı. İnsanlar belli bir neden yüzünden ayrılırlar. Size nedenlerini söylerler. Karşılık vermeniz için bir hak tanırlar. Öyle kaçıp gitmezler hiç. Hayır. Bu son derece çocukça bir davranış. Marcel Proust. Bana son derece büyük ve oymalı ama kanatları düzgün kapanmayacak kadar çarpık bir kapıdan girilirdi. Zaten kimse kapımı kilitlemeye gerek görmezdi. Üst kepenklerim süreli açık bırakılır, her türlü uçan haşerata, özellikle de pirinçten yapılmış avizenin üstünde yuva kuran bir çift kırlangıç kuşuna yatak oluştururdum. Kırlangıçlar her sene yumurtalarını bırakırlardı. Bir seferinde Amber kabuksuz bir yumurta bulmuştu. Fasulye biçiminde, jöle gibi, yarı şeffaf bir zarın içinde kıvrılmış yatan bir embriyondu bu. Gözleri yoktu. Diğer yumurtalardan cik cik sesleri gelmeye başlayınca Amber üst üste koyduğu sehpaların tepesine çıkıp kırlangıç yavrularına bakmıştı. Kör bakışlı, aşk gagalı, çirkin şeylerdi. Genellikle kuş yavrularından bir iki tanesi yuvadan düşerdi. Etrafta dolaşan kediler onları ağzı açık bekler, lop diye yutup kaçarlardı. Kurtulan yavru kuşlar günler boyunca bir içeri bir dışarı çılgınca gidip gelen ana kuşun aç gagalarına düşürdüğü solucan, örümcek gibi minik sürüngünlerle, minik sürüngenlerle beslenirlerdi. Kısa bir süre sonra odadan odaya uçmaya başlarlar, peşlerinde koşan kedileri çılgınca akrobatik hareketlere kışkırtır, zavallıları deli ederlerdi. Sonra bir gün palazlanıp şimdiki gençlerin saçları gibi diken diken olmuş tüyleriyle ebeveynlerinin arkasından pencereden uçup giderlerdi. Bir anda gökyüzünün uçsuz bucaksız maviliğinde kaybolurlardı. Boşalan kırlangıç yuvası tavanın demirbaş bir süsü haline gelirdi. Ta ki leylaklar tomurcuklanıp o eski kırlangıç çifti uzun yolculuklarından dönüp tekrar avizenin tepesindeki evlerine yerleşinceye kadar. Daha doğrusu herkes onların aynı çift olduğunu tahmin ederdi. Bu döngü her yıl tekrarlanırdı. Ama Kadri ile Kamile'nin Amerika'ya gittikleri yıl avizenin üstündeki yuva leylak zamanından sonra da boş kaldı. Taşpınarlar uzun uzun beklediler ama kırlangıçlar dönmedi. Unutulmuşluğun dünyasında kayboldular. Ama gönülden kabul göreceklerini sezinleyen başka yaratıklar da gelip yerleşir ve kısa hayatları boyunca ailenin birer parçası olurlardı. Bilhassa kediler, yüzmeyi çok seven Van kedileri, ailenin inatçı keçisi Dudu'nun su içtiği yalağa girip banyo yaparlardı. Ankara kedileri de vardı. Esrarengiz gözleriyle çift anlamlı mesajlar vererek bakar, karanlıkta sinsice fark ettirmeden uzaklaşır, arkalarında tedirgin bir his bırakırlardı. Sırıtkan ağaç kedileri dallarda yayılıp yatar, dişlerini göstererek esnerlerdi. Bazı kediler gelincik tarlalarında bülbül avlardı. Tüyleri dökülmüş kediler de vardı. Bunlar sinirli sinirli sağa sola koşar, güneşten kavrulmuş pembemsi gri derilerini yalamak için sıcak bir köşe ararlardı. Amber bazen merhem sürerdi zavallılara, acıları azalsın diye. Oyuncak bebek gibi onlara minik elbiseler, şapkalar giydirirdi. Hamakta sallar, doğduğu evden hatırladığı ninniler söylerdi. Dandini, dandini, danalı bebek, elleri konalı, kınalı bebek. Bir de tilkimiz vardı. Bir gece Yamanlar dağından inip tavukları yemeye geldiğinde yakalamıştı onu Hamdi Bey, Hamit Bey. Öldüreceğine esir almış, adını Şehrazat takmış, ev hayvanı muamelesi etmeye başlamıştı. Birbirlerinden pek hoşlanmasalar da keçi ile tilki daha sonra Melike'nin yuvası olacak. Tavuk kümesini paylaşıyorlardı. Tavuklar ise tilkinin heyecanlandığı zamanlar çıkardığı kokudan korktukları için uzak duruyorlardı. Şehrazat'ın ipinden salı verilmediğini çoktan anlamış olmaları gerekirdi ama tavuklar aptal olurlar bilirsiniz. Ben Kamile'nin ailesi Taşpınarların yani Hamit Bey ile Melike Hanım'ın büyük savaş öncesinde Maria'nın eviyim. Karşıyaka'nın çoğu ailesi gibi Taşpınarlar'da günlerini ekseriye açık havada. Biri kırmızı, biri yeşil, biri sarı meyve veren üç ulu incir ağacının gölgesi altında bahçede geçirirlerdi. Bahçe duvarının karşı tarafındaysa zeytin ağaçlarının sıralandığı bir patika vardı. Gece açan Yasemin, nar ağaçlarının dallarıyla sarmaş dolaş olup taş duvara tırmanır ve saksılara ekilmiş körpe çiçeklerin doldurduğu terasa kadar ulaşır, oradan da boncuklu perdeler gibi aşağıya, bahçeye dökülürdü. Amerika'ya Kadri'nin yanına gitmeden önce Amber'i buraya getiren Kamile, kızına su çıkardıkları kuyunun yanına yaklaşmamasını tembihledi. Kediler falan düşer bu kuyuya, dibinde yılanlar kaynar, öcüler bile saklanır içinde. Bir çocuğun baktığını görürlerse ağızlarını koskocaman açarlar ve iliğini emerler dedi. Ağzını büzüp hüp diye bir ses çıkararak. Öcü diye bir şey yok dedi Amber, büyümüş olduğunu ilan ederek. Yine de Kamile'nin sözleri onu duvarlara yosun bürümüş kuyudan uzaklaştırmaya yetti. Ta ki bir gün anneannesini kuyunun başında görünceye kadar. Melike Hanım kuyudan su çekiyordu. her zamanki gibi. Birden durdu, etrafta kimse var mı diye bakındı, yalnız olduğuna kanaat getirince cebinden bir şey çıkarıp kuyuya attı. Suya çarpma sesini dinledi. Sonra gözlerini yumdu. Dudakları sanki vecde girmiş gibi kımıldıyordu. Biriyle konuşuyor gibiydi. Amber, anneannesinin bu töreni her gün tekrarladığını keşfetti. Sonra kendisi de kuyunun yanında tek başınayken aynısını tekrar etti. Melike, gür, uzun, ak saçlarını daima topuz yapan, yılan kavi bedenli, az konuşan bir hanımdı. Bir an bile boş durmaz, uzun esmer kolları sürekli hareket eder, temizlik yapar, süpürür, siler, yıkar, sıkardı. Bazen gece yarıları uyur gezer gibi bodrum katına inerdi. Hamit Bey ve Mevlevi arkadaşları topuklarına kadar inen beyaz bol cübbeleri ve konu biçiminde başlıklarıyla melekler gibi ayakları yerden kesilinceye kadar dönüp ayin yaparken, Melike tek başına bir mum yakar, erkeklerin kışkırttığı ruhlarla konuşur ya da unutulmuş geçmişinden kalan göze görünmez nesneleri seyrederdi. Bazen de yüksek sesle İtalyanca ve Rumca şarkılar mırıldanırdı. Durmaksızın içini kemiren üzüntüsünü bir nebze azaltmak için kutsal seslerin avuntusuna ihtiyacı vardı kadıncağız. Bunları nereden mi biliyorum? Çünkü ben de hiç uyumam. Gecenin sessizliğinin kanatları yoktur. Hamit Bey'in birçok nişanla donatılmış askeri üniforması içinde çekilmiş bir resmi kırlangıç yuvasının karşısındaki duvarda asılıdır. Asil, sert ve dokunulmaz Hamit Bey bir zamanlar karşı yakanın muhtarıydı. Şimdi ise kendi halinde bir noter, mektupçu ve yarı zamanlı saat tamircisi olarak vapur iskelesine yakın bir dükkanı vardı. Ama sokakta yürürken yaşlı adamlar hala saygıyla şapkalarını çıkarıp onu selamlar. Yaşlı kadınlarsa gür sarı bıyıklarını civciv sarısı bıyıklar olarak derlerdi. Ve Jön Türk stili fesini hatırlayarak nazlı nazlı gülümserlerdi. Ne kadar da yakışıklıydı. İyi günler Muhtar Bey, nasılsınız bugün diye selamlardı hala mahalle halkı Hamit Bey'i. Hamit Bey yürüyüşünü daha da dikleştirir, gözlerini kapayarak başını eğer ve eski usul bir vakarla şapkasını çıkarırdı. Ama her şeyi nasıl kaybettiğini hatırlayınca kırılmış yüreği daralırdı birden. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Ann Arbor. A-N-N-A-R-B-O-R. David Copperfield. D-A-V-I-D-C-O-P-P-E-R-F-I-E-L-D. Oliver Twist. O-L-I-V-E-R-T-T-W-I-S-T. Marcel Proust. M-A-R-C-E-L-P-R-O-U-S-T. Maria. M-A-R-I-A.